Ayrım 11.
Sokak kapısını açınca aşağıda gürültü patırtı duydu. Aynı apartmanda oturan bir sürü kadın anlaşılmaz bir şeyler konuşuyorlar, bağırarak tartışıyorlardı. Neler olduğunu anlamıştı. Petruşka'nın sesi ve bazı ayak sesleri geldi. Tanrım, bütün dünyayı bu işe karıştıracak diye inledi Bay Golatkin sıkıntıyla. Odasına döndü ve sedirin üzerine uzanarak yüzünü yastığa gömdü. Yaklaşık bir dakika kadar öylece yattıktan sonra birden ayağa fırladı. Petruşka'yı beklememeye karar verdi. Şapkasını, paltosunu ve ayakkabılarını giydi. Cüzdanını kaptığı gibi merdivenlerden inmeye başladı. Hiç uğraşma, boş ver. Her şeyi kendim hallederim. Şimdilik kimseye ihtiyacım yok. Her şey yoluna girecek diye mırıldanıyordu Bay Golatkin. Merdivenlerde Petruşka'ya rastladığı zaman. Sonra fırlayıp avluya çıktı ve gitti. Canı çok sıkılıyor, bir türlü ne yapacağına, bu bunalımlı anında nasıl davranacağına karar veremiyordu. Tanrı aşkına ben ne yapacağım şimdi? İşte bütün mesele bu diye bağırdı ümitsizlikle. Sokakta öyle körü körüne başıboş giderken. Bütün bunlar olmak zorunda mıydı sanki? Bir de bu iş çıkmasaydı her şey düzelmiş olacaktı. Kararlı, ustaca ve güçlü bir hareket her şeyi yoluna koyacaktı. Bu işe el atacaktım. Nasıl yapılması gerektiğini de biliyordum. Böyle böyle diyecektim. Bu durum böyle olmaz. İşler bu şekilde halledilmez. Olmaz efendim. Taklitçilikle bir yere varamazsınız. Sahtekarlık bir işe yaramaz. Vatana bir yararı olmaz. Anlıyor musunuz efendim? İşte böyle olacaktı. Ama olmaz. Yok canım, böyle olmaz. Salak salak zırvalıyorum ben de. Kendi kendime mahvedeceğim o kadar. Sen kendinin celladısın. Seni ahlaksız herif. Neler oluyor görüyorsun işte. Peki ben nereye gideceğim? Ne yapacağım? Ne işe yararım ben? Ne zavallı bir herifim ben. Şimdi ne olacak? Bir araba tutmalıyız. Bir araba tuttun diyor hanımefendi. Tutmazsanız küçük ayaklarımız ıslanır sonra. Kimin aklına gelirdi? Ah benim namuslu küçük hanımım. Sizin böyle bir şey yapacağınız kimin aklına gelirdi? Bu hep ahlak kuralları öğretilmeden yetiştirilmenin sonucu. Tabii canım, anladım ben. Ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Küçükken ara sıra sopalayacaklarına onu şekerlerle, tatlılarla beslemişler. Yaşlı adam, sen şöylesin, böylesin, seni kontla evlendireceğim diyerek büyütmüş. İşte şimdi olacağı bu. Şimdi bize elindeki kozları gösterdi işte. Bunları yapacağız diyor. Onu kapı dışarı çıkarmamaları gerekirken yatılı okula gönderdiler. Hem de Fransız göçmeni Madame Falbala mıydı, neydi kadının adı? Hepsini orada öğrendi zaten. Şimdi böyle bir kız oldu işte. Gel de mutluluğu gör diyor. Araba tutun, saat bilmem kaçta pencerenin altında olun diyor. İspanyol aşk şarkıları söyleyin. Sizi bekleyeceğim. Beni sevdiğinizi biliyorum. Beraber kaçıp bir kulübede yaşayacağız. Bu işe yaramaz küçük hanım. Yapılması gereken buysa hiç işe yaramaz. Genç ve masum bir kızı ailesinin rızası olmadan alıp götürmek yasalara aykırıdır. Hem neden yapayım? Ne gerek var? Kaderin gösterdiği kişiyle evlenip otursun. İşte o kadar. Ben devlet memuruyum. Bu yüzden işimi kaybedebilirim. Bu işin sonu mahkemede biter küçük hanım. Bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Bu hep o Alman kadının başının altından çıkıyor. Hep o cadının işi. Bütün patırtıyı o başlattı. Andrei Filipovic'in aklıyla bana iftira etti, dedikodular yaydı, saçma sapan hikayeler uydurdu. Her şey onun işi. Yoksa Petruşka bu işe nasıl karışırdı? Onlarla ne işi olurdu? O alçağın işi değil de ne? Yok küçük hanım, yapamam, imkansız. Bu seferlik beni bağışlayın. Her şeyin kaynağı sizsiniz küçük hanım. O Alman cadısı falan değil. Onun işi değil. Hep sizin işiniz. O iyi bir kadındır. Bu işte bir suçu yok. Suç sizin küçük hanım. Hiç suçum olmayan bir iş için benim de başımı derde sokacaksınız. Ben burada kontrolümü kaybediyorum. Aklım başımdan gidiyor. Siz evlilikten söz ediyorsunuz. Bunun sonu ne olur? Nasıl sonuçlanır? Söyleyin bakalım. Kahramanımız böyle bir sonuca vardı sıkıntı içinde. Birden etrafına bakınca Litenea Caddesi'nde olduğunu fark etti. Hava berbattı. Buzlar çözülmüş, karla karışık yağmur başlamıştı. Tıpkı bütün talihsizliklerin başladığı, asla unutulmayacak o korkunç gece yarısı olduğu gibiydi. Böyle bir havada nasıl yola çıkacaksın diye düşündü. Ölümün demektir. Ah tanrım, hem araba nereden bulacağım? Köşede bir karaltı var sanki. Gidip bir bakalım ah tanrım. Araba olduğunu düşündüğü şeye doğru güçsüz adımlarla ilerledi kahramanımız. Yo olmaz, gidip ayaklarına kapanarak yalvaracağım. Durum böyle böyle ekselansları diyeceğim. Kaderim sizin ellerinizde. Beni koruyun ekselansları, beni destekleyin. Bunlar yasalara aykırı şeyler diyeceğim. Beni mahvetmeyin, sizi babam bildim. Beni yüzüstü bırakmayın. Onurumu, itibarımı, adımı koruyun. Beni o ahlaksız biri tutmayın. Ben başkayım, o başka ekselansları. İkimizin yolları ayrı ayrı. Ben ona benzemem diyeceğim. Onu gönderin ekselansları. Bir emir verip onu gönderin. Yalvarırım size. Bu korkunç, haksız taklit olayına bir son verin ki başkalarına örnek olmasın. Size baba gözüyle baktım. Aslarının iyiliğini düşünen hayırsever bir amir böyle bir şeyi destekler. Bu mertliktir. Hayırsever efendimiz, sizi babam bildim derim. Ben bu işten çekiliyorum. Kaderimi sizin ellerinize bırakıyorum. Hiç itirazsız size inanıyorum derim. Hepsi bu. Arabacı siz misiniz?
Benim.
Bu akşam için bir araba istiyorum. Uzağa mı gidilecek efendim?
Bu akşam için istiyorum. Nereye gerekirse oraya gidilecek.
Yani şehir dışına mı?
Belki dostum. Henüz ben de bilmiyorum. Onun için bir şey diyemem. Belki her şey yoluna girer. Bilirsin işte.
Evet, anlıyorum efendim. Tanrı herkesin işini dilediği gibi yapsın.
Dilerim dostum, öyle olsun. Teşekkürler. Ne kadar istersin?
Şimdi mi gitmek istiyorsunuz?
Evet tabii.
Yok canım. Belli bir noktada biraz bekleyeceksin. Birazcık, çok değil.
Bütün gece için tutacaksanız böyle bir havada 6 rubleden aşağı gitmem.
Peki peki, karşılığını alacaksın dostum. Yani artık gidebiliriz, öyle değil mi?
Yani artık gidebiliriz öyle mi?
Tabii, binin. Bir dakika içerisinde düzelteyim.
Tamam,
binin.
Nereye?
İzmailovski köprüsüne dostum.
Sürücü yerine tırmandı.
İki sıska atını ot torbasından güçlükle ayırıp İzmailovski köprüsü tarafına yola koyuldu. Bay Golatkin birden ipi çekip arabayı durdurdu ve başka bir sokağa gitmesini arabacıdan rica etti. Arabacı denileni yaptı. 10 dakika sonra Bay Golatkin ve yeni arabası ekselanslarının evinin önünde durdu. Arabadan indi. Arabacıya beklemesini söyledi ve yüreği ağzında ikinci kata çıkıp zili çaldı. Kapı açıldı ve kendini ekselanslarının evinde buldu.
Ekselansları evdeler mi diye sordu kapıyı açan uşağa.
Ne istiyorsunuz diye sordu uşak onu tepeden tırnağa süzerek.
Ben memur Golatkin'im dostum. Konuşmaya geldim.
Bekleyin, şimdi olmaz.
Bekleyemem dostum, işim çok önemli ve gecikmesi imkansız.
Sizi kim gönderdi, evrak getirdiniz mi?
Hayır, kendi işim için geldim.
Haber ver dostum, bir şey anlatacağımı söyle.
Söyleyemem, kimseyi içeri almamamı emrettiler. Konukları var, sabah onda gelin.
Sen haber ver, bekleyemem, imkansız. Sonra bunun hesabını verirsin.
Gidip haber versene, ayakların mı aşınır dedi.
Orada bir sandalyeye oturup aylaklık yapan bir başka uşak.
Ne aşınması canım, kimseyi içeri alma dedi. Memurlar sabah kabul ediliyor.
Git canım, dilin mi kopacak?
Peki söyleyeyim. Dilim falan kopacağından değil. Öyle emir aldım. İçeri girin.
Bay Golatkin bekleme odasına girdi. Masada bir saat vardı. Şöyle bir baktı. Saat 8:30'du. Bir acı duydu. Tam dönüp gideceği sırada sırık boylu uşak avazı çıktığı kadar bağırıp Bay Golatkin'in geldiğini duyurdu. Ne ses be diye düşündü kahramanımız. Anlatılamaz bir acıyla.
Böyle böyle diyecekti. Size bir şey arz etmeye gelmiş. Acaba kabul eder misiniz demesi gerekiyordu. Her şeyi mahvetti. Bütün çabalarım boşa gitti.
Neyse canım.
Düşünecek zaman yoktu zaten. Gelsin emriyle uşak geri döndü ve Bay Golatkin'i çalışma odasına götürdü. İçeri girdiği anda kör olduğunu sandı. Hiçbir şey görmüyordu. 2-3 karaltı fark edebilmişti.
Tabii ya konukları vardı düşüncesi geçti aklından. Sonra ekselanslarının frakındaki yıldızı ayırt etti ve yalnızca o siyah fraka doğru ilerledi. Sonunda da iyice seçebildi.
Ne vardı diye sordu tanıdık bir ses tepesinde.
Memur Golatkin ekselansları.
Evet, bir açıklama yapmaya geldim.
Ne açıklaması?
Evet efendim, dediğim gibi bir şey söyleyecektim ekselansları.
Kimsiniz siz?
Golatkin ekselansları, memur Golatkin.
Evet, ne istiyorsun?
Böyle böyle diyeceğim diye düşündü. Ona baba gözüyle bakıyorum. Ben bu işten çekiliyorum. Beni düşmanlarımdan koruyun diyecektim.
Ne istiyorsunuz?
Tabii ne?
Bay Golatkin hiçbir şey söylemedi. Çenesi seyirmeye başlamıştı.
Evet.
Bunun şövalyelik olduğunu düşündüm ekselansları.
Şövalyelik sandım. Amirimi baba gibi gördüm. Gözümde yaşlarla size yalvarıyorum, beni koruyun. Böyle bir durumda beni destekleyin.
Ekselansları arkasını döndü. Birkaç dakika kahramanımızın gözleri hiçbir şey göremedi. Göğsünde büyük bir ağırlık vardı. Ciğerleri patlıyordu. Nerede olduğunu bile bilmiyordu. Sıkıldı, üzüldü, sonra ne olduğunu bilemedi. Kendine geldiğinde ekselansları konuklarıyla konuşuyordu. Etkileyici ve hararetli bir şekilde bir şeyler tartışıyordu. Kahramanımız ziyaretçilerinden birini hemen tanıdı. Andrei Filipovic'ti. Yüzü tanıdık geldiği halde ötekini çıkaramadı. Uzun boylu, iri yarı, gür favorili, keskin ve anlamlı bakışları olan yaşlı bir adamdı. Boynunda bir madalya, ağzında da puro vardı. Ağzından hiç çıkarmadan, durmadan içiyor, arada bir de Bay Golatkin'e bakıp anlamlı anlamlı başını sallıyordu. Bay Golatkin rahatsız olmaya başladı. Gözlerini kaçırınca bir başka misafiri gördü. Kapıda kahramanımızın o zamana kadar ayna sandığı, okuyucunun gayet iyi tanıdığı Bay Golatkin'in yakın arkadaşı duruyordu. Küçük Golatkin o ana kadar yandaki küçük odada acele acele bir şeyler yazıyordu. Koltuğunun altında kağıtlarla dolu ekselanslarının yanına gitti. Andrei Filipovich'in tam arkasına sokulmayı başarmıştı. Prolu konuk görünmesini engelliyordu. Ekselanslarını beklemeye başlamıştı. Konuşulan konuyla ilgileniyor, kibarca dinleyip başıyla onaylıyor, arada bir ayak değiştiriyor, sanki konuşmak için izin ister gibi ekselanslarına bakıp sırıtıyordu. Şeytan diye düşündü Bay Golatkin, elinde olmadan bir adım atarak. O sırada ekselansları döndü ve kararsız bir şekilde Bay Golatkin'e doğru geldi. Tamam, siz gidebilirsiniz. Sizin meselenizle ilgileneceğim. Birisi size yolu göstersin. General gür favorili yabancıya baktı. O da başıyla onayladı. Bay Golatkin kendisini yanlış anladıklarını hissetti. Mutlaka açıklamalıyım diye düşündü. Durum böyle böyle ekselansları diyeceğim. Tereddütle yere baktı ve ekselanslarının ayakkabılarındaki kocaman beyaz lekeleri fark etti. Herhalde yırtık olacak değil ya diye düşündü. Gerçekten de öyle olmadıklarını keşfetti. Rugan oldukları için yansıma yapıyordu. Işıklı kısım dedikleri şeyler diye düşündü. Ressamlar böyle der. Başka ortamlarda parlak noktalar diye adlandırılır bunlar. O anda kafasını kaldırdı ve işlerin kolayca kötüye gitmesi, kötü bir şekilde noktalanması mümkün olduğu için bir şeyler söylemesi gerektiğini anladı. İleri doğru bir adım attı. Durum böyle böyle diyorum ekselansları. Sahtekarlık insanı hiçbir yere götürmez. General sesini çıkarmayıp zilin ipini hızla çekti. Kahramanımız bir adım daha attı. O aşağılık soysuzun biridir ekselansları dedi. Heyecan ve korku içindeydi ama bir yandan da kararlılık ve azimle ekselanslarının yanında kıpırdanıp duran adi ikizini işaret ediyordu. İşte söylemeye çalıştığım buydu. Hepimizin tanıdığı birinden söz ediyordum. Bu kelimeler genel bir karmaşa yarattı. Andrei Filipovich ile yabancı kafalarını salladılar. Ekselansları bütün gücüyle zili çalıp sabırsızlıkla uşaklarını çağırdı. Tam o anda küçük Golatkin ileri atıldı. Ekselansları dedi, konuşmak için izninizi rica ediyorum. Sesinde kararlılık vardı. Kendini haklı gördüğü her halinden belli oluyordu. Siz kimin huzurunda bu şekilde konuştuğunuzu, kimin karşısında durduğunuzu, kimin odasında olduğunuzu biliyor musunuz acaba diye sordu Bay Golatkin'e. Ekselanslarının kendisine konuşma izni vermesini beklemeden. Bay Golatkin çok heyecanlıydı. Yüzü kıpkırmızıydı. Öfkeyle alev alev yanıyordu. Gözlerinde yaş vardı. Bassavrukoyevlar diye bağırdı kapıda bekleyen uşak. Sesinin son perdesinde. Ukraynalı soylular diye düşündü Bay Golatkin ve sırtında dost bir el hissetti. Arkasından da bir başkasını daha. Düşmanı önden yaygarayla yolu gösterirken onu da kapıya doğru itiyorlardı. Osuf İvanoviçlerde olduğu gibi diye düşündü ve kendini girişte buldu. Etrafına bakınca ekselanslarının iki uşağını ve ikizini gördü. Dostumun paltosu, dostumun paltosu, en iyi dostumun paltosu diye bağırdı ahlaksız adam. Uşaklardan birinin elindeki paltoyu kaparken. Sonra kahramanımızı komik ve rezil bir duruma düşürmek için paltoyu kafasına attı. Kafasında paltoyla zar zor yolunu bulmaya çalışan Bay Golatkin uşakların gülmelerini duydu. Bu sesler hiç aldırmadan holden çıktı ve kendini aydınlık merdiven boşluğunda buldu. Küçük Golatkin de arkasından geldi. Güle güle ekselansları diye bağırdı Büyük Golatkin arkasından. Alçak dedi kahramanımız kendini kaybederek. Umurumda bile değil. Ahlaksız. Nasıl isterseniz öyle olsun dedi. Değerli Golatkin'in değersiz düşmanı. Merdivenlerin tepesinden gözlerini bile kırpmadan ötekinin gözlerinin içine bakarak sanki onu konuşması için kışkırtmaya çalışıyordu. Kahramanımız öfkeli bir hareket yapıp aşağı koştu ve sokağa çıktı. O kadar kötü bir durumdaydı ki arabaya nasıl ve kimin yardımıyla bindiğinin farkında bile değildi. Tekrar aklı başına gelince Fontanka boyunca gittiğini anladı. İzmailovski köprüsüne doğru gidiyoruz herhalde diye düşündü. Düşünmeye çalıştığı bir şey daha vardı ama yapamıyordu. Neyse canım olsun dedi İzmailovski köprüsüne doğru giderken. 13. Bölüm. Hava biraz daha düzeliyor gibiydi. O ana kadar korkunç bir şekilde yağan karla karışık yağmur yavaş yavaş azalmış, sonra da tamamen durmuştu. Gökyüzü açılmış, yer yer küçük yıldızlar göz kırpmaya başlamıştı. Yerlerin ıslak ve çamurlu oluşu havada rutubet ve sıkıntı yaratıyordu. Bay Golatkin güçlükle soluk alıyordu. Sırılsıklam olan ve ağırlaşan paltosu Bay Golatkin'i daha da sıkıyor, güçsüz bacakları ağırlığını kaldıramıyordu. Arada bir ürperiyor, vücudundan ter boşalıyordu. O kadar kötü bir haldeydi ki her zamanki alışılmış kararlılığı ve azmiyle her şeyin mutlaka düzeleceğini bile söylemeyi unuttu. Şimdilik bunlar pek önemli değil dedi inatçı kahramanımız. Hala korkmuyordu. İyice ıslanmış şapkasının kenarlarından yüzüne damlayan soğuk damlaları sildi. Sonra boş ver diye ekleyip Olsufi Ivanoviç'in avlusundaki yakacak odun yığınının kenarındaki büyükçe bir kütüğün üzerine oturdu. O anda İspanyol serenatları ve ipekli merdivenler aklına bile gelmedi. Herhalde o anda sıcak olmasa bile en azından kuytu ve sakin bir köşeyi düşünüyordu. Hikayenin başında Olsufi Ivanoviç'in evindeki merdiven aralığında bir sürü döküntünün ortasında kocaman bir dolapla eski bir paravan arasına sıkışıp 2 saat beklediği o köşeyi özlemle düşündü. Şimdi de Olsufi Ivanoviç'in avlusunda 2 saattir bekliyordu. Daha önceki sakin ve güzel küçük köşe göz önüne alınınca burasının bazı dezavantajları vardı kuşkusuz. Öncelikle Olsufi Ivanoviç'in evindeki son baloda kopan gürültüden sonra içeri girmemesi için bazı önlemler alınmıştı hiç kuşkusuz. İkinci olarak da anlaşmaları üzerine Clara Osifyevna'dan gelecek işareti bekliyordu. Böyle şeyler olurdu. Hep olmuştu. Kahramanımızın da dediği gibi biz ne ilkiz ne de son olacağız. Çok uzun zaman önce okuduğu bir roman aklına geldi. Orada da kitabın kahramanı olan kız penceresine pembe bir kurdele bağlayarak Alfred'ine işaret gönderiyordu. Ama o anda o karanlıkta hele de Petersburg'un ünlü, nemli ve güvenilmez havasında pembe kurdele söz konusu olamazdı. Kısacası imkansızdı. Hayır, artık ipekli merdivenler devri geçti diye düşündü kahramanımız. En iyisi gözden uzak bir yerde durmalı. Öyle yapsam iyi olur. Odunların yanında pencereye doğru bir yer seçti. Avluda arabacılar ve dolaşıp duran bir sürü kişinin yanı sıra tekerlek tıkırtıları ve atların soluk alış sesleri vardı. Kahramanımızın durumu fena değildi. En azından kuytuda olmanın avantajını taşıyor, kimseye görünmeden her şeyi görebiliyordu. Bütün pencereler aydınlıktı. Olsufi Ivanoviç'in evinde büyük bir toplantı vardı ama müzik sesi gelmiyordu. Demek ki balo verilmiyor, başka bir şey için toplanmışlar diye düşündü kahramanımız, yüreği ağzında bir halde. Acaba bugün müydü düşüncesi belirdi kafasında. Belki tarihte bir yanlışlık vardı. Her şey olabilir. Belki mektup dün yazılmıştır da o alçak Petruşka bu işe burnunu soktuğu için elime geçmemiştir. Belki de yarını kastediyordu. Yarın arabayı ayarlayıp gelmemi istiyor olabilir. Ani bir korkuyla mektubu okumak için elini cebine attı. Ama mektubun orada olmamasına çok şaşırdı. Bu da ne demek oluyor diye fısıldadı Bay Golatkin, yarı ölü gibi. Nereye koydum? Kayıp mı oldu acaba? Bir bu eksikti, dedi inildeyerek. Ya yanlış birinin eline geçerse? Belki de geçti bile. Ah tanrım, ne olacak şimdi? Peki ya? Ah ne korkunç şans. Yaprak gibi titremeye başladı. O utanmaz ikizinin düşmanlarından bilgi alarak mektubu çalmak için üzerine palto attığını düşündü. Üstelik delil olarak kullanacak diye düşündü Bay Golatkin. Ama neden? İlk korku sersemliğini atınca kan beynine çıktı. Homurdanarak, dişlerini gıcırdatıp, kaşlarını çatarak kütüğün üzerine oturdu tekrar ve düşünmeye çalıştı. Ama düşüncelerinin hiçbir şeyle bağlantısı yoktu. Yüzler ve bazıları bulanık, bazıları canlı, çoktandır unutulmuş olaylar zihninde canlanıyor, garip şarkılar kafasında dolaşıyordu. Daha önce hiç yaşamadığı bir keder yaşıyordu. Ah tanrım diye düşündü, biraz olsun kendi kendine hıçkırıklarını bastırmaya çalışarak. Ah tanrım, şu derin talihsizlikten beni kurtar. Ben mahvoldum, bittim ben, artık buna hiç kuşku yok. Başka türlü olması da olanaksızdı zaten. Önce işimi kaybettim, gerçekten de kaybettim, bu kaçınılmazdı. Yo, nasıl olsa düzelir canım. Şimdilik yetecek kadar param var. Oturacak bir yer ve eşya gerekiyor. İlk iş olarak Petruşka'dan kurtulayım. O alçak olmadan da idare edebilirim. Tutacağım evdeki uşaklardan yararlanırım. Harika. İstediğim gibi girip çıkarım. Geç geldiğim için homurdanıp duran Petruşka olmayacak. En iyisi bu. Tamam ama şimdi bu yararsız şeylerden konuşmanın ne anlamı var? Yine çıkmaz durumu aklına geldi. Etrafına bakındı. Ah tanrım, ben neden söz ediyorum dedi. Şaşkınlık içinde ateşli başını elleri arasına alarak. Gitmeyecek misiniz efendim dedi bir ses tepesinde. Birden ürperdi. Arabacı iliklerine kadar sırılsıklam olmuş bir halde önünde dikiliyordu. Yapılacak bir işi olmadığı için sabırsızlanmış ve odunların arkasına kadar gelip Bay Golatkin'e bir bakmak istemişti.